Gerisi Hikaye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beril.
Ben Demokan.
Ben Galip.
Bugün konuşacağımız konu aslında uzun zamandır konuşmayı istediğimiz bir konu. Çeşitli bölümlerde buna değindik. Hatta Tekinsiz'de, Weird Tales bölümlerinde bu konuya dokunduk ama tam olarak konuyu yani kendi çerçevesinde ele almamıştık. O yüzden bugün sizlerle bilinmeyen korkusunu, bilinmezlik korkusunu konuşacağız. Tüm korkuların kralı olarak tarif edebileceğimiz bu korku türünü sadece edebiyat çerçevesinde değil, bugün insan üzerindeki etkisi neden edebiyatta, korku edebiyatında büyük bir yer tuttuğunu anlayabilmek için insanın fizyolojisindeki, psikolojisindeki etkisine de değineceğiz. Aynı zamanda güzel örnekler vereceğiz bu tür edebiyat yazınlarına dair. O yüzden kapsamlı bir sohbet olacağını düşünüyoruz. Bayağı etli bir konu. O yüzden başlayalım.
Bunu bilinmeyen olunca işler biraz değişiyor. Bilinmeyen korkunun temeli arkadaşlar. Temel taşlarından bir tanesi. Yani bilinmeyen dediğim şey, korku edebiyatı, korku sanatları üzerine konuşacaksak okurun ya da izleyicinin kavrayamadığı, anlamlandıramadığı, adı konulmamış bir varlık ya da tehdit anlamında kullanılıyor. Bu da ilginç bir şey var. Açıklanamayan durum aslında varlığı sezilmek kaydıyla bilinmeyen hanesine yazılıyor. Yani ortada etrafımızı kaplayan bilmediğimiz birçok şey olabilir. Henüz vakıf olmadığımız, işte Mars'ta bir zamanlar dinozorlar yaşadı mı falan, ama bizi çok enterese etmez. Korku hikayesinde etkisini görmeniz gerekiyor varlığın. Fenomen bölümünde konuştuğumuz gibi tanımlayamadığımız ama etkisini hissettiğimiz, onunla beraber yaşadığımız bir durum ve korku konuşuyorsak bunun bir varlık, bir canavar ya da bir tehdit olması gerekiyor. İnsan kontrol edemediği şeyden korkuyor aslında. Öngöremediği, yönetemediği şeyden korkuyor. Biz bunu daha önce dehşet, vahşet bölümünde de bir kısım bahsetmiştik. İnsanlar kontrol edemediği, açıklayamadığı şeylerden korkuyorlar. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyle baş edemiyoruz çünkü. Hem zihnimizde hem de yüz yüze geldiğimizde şey yapamıyoruz. Bu tedirginlik ve gerilim ve kaygıyı aslında doğuran şey oluyor. Korku edebiyatında da, korku sanatlarında da ilk üzerine oynanan şey aslında bu tarafı, bilinmezliğin, bilinmeyenliğin. Bir de insanın psikolojisiyle alakalı bir çıkış var. O da şu, insan doğası bilmek üzerine kurulu. Yani insan aslında bilen insan diye çevirebileceğimiz, bilen yaratık, bilge yaratık olarak şey yapıyor. Homo sapiens lafı oradan geliyor ya, bilenden. Biz bilmek üzerine çok odaklıyız. Yani bilmek bizim özellikle odağımızda olan, merkezimizde olan bir şey. Nerede olduğumuzu bilmek istiyoruz ki ona göre uyum sağlayalım. Ne olduğunu anlayalım ki ona göre daha, nasıl söyleyeyim, iyi bir hayat, belki alışkanlıklar geliştirelim. Böyle bir durumda da bütün o güven unsurunu, ortamını yaratan şeyi bilinmeyen dediklerimiz tehdit ediyor aslında. Diyor ki hani senin kendini evinde hissediyorsun, çok böyle iyi bir yerdesin, korunaklı bir yerdesin, iyi insanlar arasındasın. İşte Amerikan rüyasının içindesin, Jaws filminde olduğu gibi. Ama bir anda oraya kocaman bir tehdit. Ama bilinmeyen, ne olduğunu bilmediğimiz ama etkisini gördüğümüz, insanları katır kutur yiyen bir yaratık, köpek balığı olduğunu yüzgecinden anlıyoruz bir süre sonra. Ortaya çıktığında, peydah olduğunda o bizim bütün güvenliğimizi, anladığımız şemayı, o segmenti de tehdit altına alıyor. Yani tehdit ediyor. Bu psikoloji de zaten aslında korkunu başlatıyor. Bu korku edebiyatı dediğimiz şey de okurunda, izleyicisinde rahatsız edicilik, ürküntü, işte irkilme hissi, tiksinme hissi gibi şeyleri oluşturması üzerine kurulmuş bir anlatı tipi. Yani bizim anlattığımız hikayeler rahatsız etmek üzerine kurulmuş. Bilinmeyen bir şey olduğu zaman ve bilinmeyenin etkilerinin de olduğu bir ortamda olduğumuz zaman otomatik olarak biz bir tedirgin oluyoruz. Hoşnutsuz ve rahatsız oluyoruz ve bir beklenti içine giriyoruz. Henüz karşılaşmadığımız, ne olduğunu görmediğimiz düşman bile bizim kafamızda böyle büyük gölgeler oluşturuyor. Yani hani varlığın gölgesi kendinden daha uzun görünür ya. Korku öyle bir yansıma yapıyor zihnimizin içerisinde. Bunun da tabii zaman içerisinde evrildiğini görüyoruz. İlk başta bilinmeyenle bir sessiz bir ormanda olmak çok rahatsız edici bir şey. Mesela doğanın ilk şeyini, halini düşünün. Neden? Çünkü kuşlar öttüğü zaman bizim içimize bir huzur doluyor. Bunun sebebi bu evrimsel bir altyapısı var bunun. Kuşlar ötüyorsa etrafta korkulacak, kaçılacak bir şey yok demek oluyor biliyorsunuz. Ama etrafta bir sessizlik varsa bütün orman gibi biz de tehdit altındayız anlamına geliyor. Ve biz rahatsız oluyoruz. Nereden geleceğini de bilmediğin ama etkisini gördüğün bir tehdit varlık var ortada. Zaman içerisinde hikayeler evriliyor ve Tanrı'ya karşı yapılan ama henüz ne olduğunu anlamadığımız bir sır mesela bir anda geliyor ve bize bir bilinmeyen korku etkisi yaratıyor. İlerleyen zamanda kozmik korkuyu Lovecraft yaratıyor. Mesela ilerleyen şeyde konuşuruz dakikalarda. Hı hı. O bizim varoluşumuzla alakalı bir korkudan bahsediyor. Hiçlik, Tanrı yok ya da Tanrı ilgisiz bizimle. Bize anlatılan şeyler tamamen yanlış gibi bir etki bırakıyor. Ya da izah edemediğimiz, aklımızın almadığı derecede karşımıza çıksa bile bir dehşetle yüz yüze geldiğimizde ki bu kozmik korkuyu yaşıyoruz ama o hissi yaşıyoruz. Bilinmeyenin böyle dev bir etkisi, genelde bir tanımı var ve bilinmeyen korku anlatmanın en iyi yolu tamamını anlatmamak demek aslında. Yani küçük bir el feneriniz var, kocaman karanlık bir odanın içerisinde her defasında bir köşeye tutuyorsunuz. Ben bunu öğrencilerime söylüyorum. Yavaş yavaş açıyorsunuz. Bir anda lambayı açarsanız kimseyi korkutamazsınız. Sadece vahşi bir karşılaşma olabilir, panik olabilir en fazla. Ama insan zihni hemen uyum sağlar. Ha, buranın normali böyle, tehlikeli bir yerdeyim, ona göre popoyu kollayayım der, kıçımı güvenceye alayım. Ama öbür türlü nereden ne çıkacağını bilmediğim bir yer, sürekli kendini şey yapan, böyle adeta bir pasif income gibi, pasif getiri, kira gibi sürekli devam eden bir korku yaratır. Bütün bir hikayenin bir kitabın içine yayılmış. Bilinmeyenle alakalı ilk söyleyeceklerim benim bu.
Yani bilinmeyen korkusu ister evrenin bu kavranılamaz kuvvetleri olsun, ister hayatın karmaşık ve öngörülemez doğası hakkında olsun. Galib'in de Berlin de demin belirttiği gibi hem varoluşsal hem psikolojik hem felsefi olmak üzere çeşitli biçimlerde bize kendini gösteriyor. Ve bu korkunun edebiyat ve sinemada nasıl tasvir edildiği de aynı başlıkların altında toplanabiliyor. Varoluşsal psikolojik boyutlarına odaklanmak önemli. Tıpkı kozmik dehşet gibi duygular. Bunun altında Berlin en başta söylediği o bütün korkuların kralı, efendisi meselesi çok net, gerçek ve doğal, bizim böyle DNA'mıza işlemiş olan bir gerçeklik. Yani sadece Lovecraft söyledi diye değil, bir otorite olarak hani bilinmezlik korkusu meselesini. Son dönemlerde yani 21. yüzyılın bu 2020'li yıllarda yapılan araştırmalara şöyle bir göz attım. Bu konu üzerine yapılan araştırmalarda ya nasıl hani korkuyu kategorize ediyoruz. En alta indiğimizde neye ulaşabiliriz çalışmalarında daha altta bir şey şimdilik daha ulaşılamamış durumda. Yani bilinmezlik korkusu en altta sağlam temeli oluşturuyor. Ne oluyor? İşte anlayamayacağımız şeylerden korkuyoruz. Kontrol edemeyeceğimiz şeylerden korkuyoruz. Tahmin edemeyeceğimiz şeylerden korkuyoruz. Yani bu tarz korkular var. Bunları da sanatta yansımalarını görüyoruz. Mesela bilmek dedi ya Galip. Yani bilgi bizim en önemli şey, bilinç. Bizim en önemli özelliğimiz insanoğlunun. Ve bilgimiz, bir konuda bilgimiz olmadığı zaman o bizi ürkütüyor. Buna tırnak içinde yani cehalet korkusu da diyebiliriz. Tabii aklınıza ilk gelecek şey olmayabilir bu. Ama bir yandan da olabilir, bilmiyorum Türkiye'de. Ama insan bilgisinin ve anlayışının düşündüğümüzde hissettiğimiz bir içsel bir korku bu. Ve öyle matrak bir şey ki bana şunu düşündürdü. Ben şimdi bir şöyle edebi yanından kafamdakini bir söyleyeyim. Ondan sonra teknik tarafına devam ederiz diye düşünüyorum hani korkunun. Bilinmezlik korkusu deyince benim aklıma bizim yaptığımız edebiyatın mesela korku edebiyatının ülkemizde edebiyattan sayılmaması meselesi geliyor.
O da büyük bir bilinmemezlik.
Tamam mı?
O da
Şimdi bak bilmediklerinden korktukları için.
Tabii tabii. Ha, yani evet gösterilen tavır o. Evet evet. Şimdi
böyle bir tavır var ve evet.
Tukaka şeyi.
Tabii tabii.
Şu biraz sebeple şey söylüyorum ama mesela bunu böyle bir söylemde bulunanların genel olarak cümlesi de şu oluyor. Hani benim hayatımda zaten bir sürü korku var. Ben korku çok nahoş bir duygu. Hayatımızda bunu biz bir sürü yaşıyoruz. Bir de niye bunun sanatta, edebiyatta, sinemada daha fazla isteyelim gibi. Hani niye cehalet korkusundan geldiğimi anlamış olabilirsiniz. Bu konuda cahil olmak topluma yayılmış bir şey. Kötülemek, aşağılamak amacıyla söylemiyorum. Merak etmediğin zaman, öğrenmek istemediğin zaman öğrenemiyorsun. Öğrenmediğin zaman da o konuda cahil kalıyorsun. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi biz bu ülkede yaşarken mesela çok acayip kavranamaz hayatımızdaki böyle kurallar var. Kuralları hiçbiri çalışmıyor. Ve biz bunları yaşıyoruz. Bürokrasi hayatımızı mahvediyor. Ve yani anlayamıyoruz abi bu niye böyle yapıldı? Hiç kimse anlamıyor. Şimdi bu bana doğrudan Kafka'yı hatırlatıyor. Ve korku edebiyatı edebiyat değildir diyenlerin %99'un Kafka'ya laf edemeyeceğini bildiğim için. Mesela 21. yüzyıl Türkiye'sinde ben Kafka'nın çok daha korku edebiyatına dönüştüğünü görüyorum. Çünkü her türlü edebi eleştirmenin ben eminim ki yüksek edebiyatlarında diyecekler ki hayır korku değil o. O absürt. E güzel kardeşim eğer absürt bugünün normaline dönüştüyse. Yani adamı tutukluyorlar mesela. Tamam mı? Davada. Niye tutukladıklarını bilmiyor adam. Nereden geldi? Kim bunlar? Kimse ona kimse hiçbir şey söylemiyor. Adam hiçbir şey çözemiyor. Tamam böyle bir şimdi bu tamam bu belki 20. yüzyılın absürdüydü 1910'larda yazdığında çok acayip bir şeydi bu belki.
Şimdi normalimiz oldu.
Mesela bu normalimize dönüştüğünde bu bizim gerçek hayatımızın korkusu değil mi?
Evet.
Bu korkuyu yazmış. Şimdi ben Kafka'yı mesela bakıyorum ve korku edebiyatına dahil etmek istiyorum. Bilinmezlik korkusunu düşündüğüm zaman yani içimden gelen duygu bu benim. Çünkü gerçekliğe dönüşmüş ve o gerçekliği beraberce deneyimliyoruz ve hepimiz bundan korkuyoruz. Tamam gerçek korku başka bir şeydir. Sanatsal korku başka bir şeydir. Fakat şu anda bunlar çakışmış durumda ve bence türler arası bir çatışmaya yol açıyor. Hani ben de böyle bir fantastik giriş bakış açımı sunup öyle gireyim istedim.
Vallahi ben çok acayip katıldım sana. sana da galip. Yani ikinizin de söyledikleri hani tam manasıyla taşa yazılıp ondan sonra Bengütaş diye buraya böyle dikilebilecek iki tane ifade. Bir kere doğru söylüyorsun. Kafka konusunda ben de sana katılıyorum özellikle. Çünkü bana göre de Kafka'nın yazıları korkuya bayağı yakın. Sebebi de adamın yazdığı şeylerin gene adam dediğim için kızacaklar kesin ama.
Ben de adam deyip duruyorum herkese.
Yani adam basınlar. Yani sonuç olarak hani başka bir şeyle ifade et adam yani yazar deyip yani sonuç olarak bir podcast yapıyoruz ve bizim ifademiz ve tarzımız bu. Neyse dediğim gibi Kafka'yı yazmaya iten zaten korkuları. Hani baktığın zaman eserlerine korkularını yansıtıyor. Dava da bunlardan bir tanesi. Çünkü yazdığı dönemin şeyine bakarsan, havasına bakarsan, siyasi havasına bakarsan hani alır götürür bir daha da getirmez durumu var. Yani o da bilinmezlik korkusu.
Ve yani sadece şey dava değil, şato da öyle. Yani tabii, hani tabii. Bilinmezliğin tepesi yani hani hiçbir şey bilemiyorsun. Metamorfozu da aynı şeyde
evet.
Sayabiliriz.
Evet. Şimdi dedik ki tüm korkuların kralı dedik. Aynı zamanda bir sürü araştırmacının da hemfikir olduğu bütün korkuları yöneten korku da diyebiliriz onların ifadesiyle. Bir kere hep biz ne işim bize soruyorlar mesela işte bir konuşmaya gittiğimizde bir panele gittiğimizde işte neden korku gibi bir soruyla karşılaşıyoruz. Biz sürekli cevaplıyoruz bunu ama nedenini bırakalım. Neden korku hani biz neden korku yazıyoruz bırakalım. Neden dünyada bir korku edebiyatı var? Dedik ki korku insanın hayatta kalmasını sağlayan en temel duygudur. Varlığını sürdürebilmesini sağlayan en temel duygudur. Ve dediğiniz gibi özünde en özünde aslında bütün korkuları yöneten de bilinmezlik korkusudur. İnsan bir şeye karşı hayatta kalabilmek için bilmek ister. Ki bil kelimesi de bu arada Orhun yazıtlarına kadar giden bir Türkçe kelime köküdür. Yani bil kelimesi orada bile vardır. Ki ihtimalle daha eski. Bilmek insanın var olmasının sebebi aslında. Ancak bilerek var oluyor. Ancak bilerek varlığını sürdürebiliyor. Bilemediği noktada yaşıyor korkuyu. Ama bu korku onun tetikte olmasını da sağlıyor. Yani hayatta kalmasının yolu da bu. O yüzden bilinmeyen korkusu veya bilmezlik korkusu insan için ne diyelim? Hayat kaynağı. Şimdi neden korkuyor peki? Çünkü insan senin dediğin gibi bilince sahip. Yani tabii ki bütün hayvanlar bir noktaya kadar öğrenme ve hani alışkanlık kazanma veya işte tepki verme refleksine sahip. Ama insanın diğer hayvanlardan farkı öğrendiklerini işleyip ona göre kendi yaşamını düzenleyebilmesi veya yok edebilmesi. Şimdi korktuğu şeyi bir kere insan korktuğu şeyi yok et, ilk düşüncesi yok etmek. Yani öğrenmek, nasıl başa çıkacağını ve nasıl yok edeceğini bulmak tepkisi var. Hı hı. Yani biz aslında bilinmezliğe nasıl yaklaşıyoruz? İnsanın bilinmeyene karşı bir tahammülsüzlüğü var. Bunun sebebini de demin söyledim. Bilmek onun için çok önemli. Hayatta kalmasının tek yolu bu. Negatif duygularla yaklaşıyor. Yani doğrudan hani bir merak var. Evet, ama merak öyle hani bu da neymiş falan gibi bir merak değil. Bu da ne? Merakı. Yani negatif olarak yaklaşıyor. Tehdit olarak algılıyor ilk başta. Hiç alakası olmayan bir şey de olabilir. Ama o tehdit olarak görüyor. Ön yargılı. Yani iyi olduğu kanıtlanana kadar o şey kötüdür gözüyle bakıyor. Temkinli ve tedirgin yaklaşıyor. Şüphe ediyor ve düşman belliyor. Şimdi bu yönden baktığın zaman her korkuyu yönettiğini de anlayabiliyorsun. Bir hayvana karşı bilinmezliği onu korkutuyor. Hayvanın ne yapacağını bilemiyor. Hayvanı tanımlayamıyorsa, hayvanı daha önce görmediyse, hayvana dair herhangi bir şey söylenmediyse ona, doğrudan o hayvanın düşman olduğunu varsayıyor. Şimdi o zaman şuna bakalım bir. Şeyi anladık. Genel çerçeve olarak insanın bilinmezliği bir düşman olarak gördüğünü anladık. Peki nelere karşı düşmanlık gösteriyor? Tanımlayamadığı şeylere karşı, öğrenemediği şeylere karşı, keşfedemediği şeylere karşı, bulamadığı şeylere karşı. Çünkü kayıp da aslında kaybın da bir bilinmezlik olduğunu düşünecek olursak herhangi bir kaybettiği bir şeye dair de korku yaşıyor. Kaybetme korkusu da aslında buradan geliyor. Anlaşılamayan, açıklanamayan, tanınmayan, yani sonuçta yabancı, garip, olağan dışı. Şimdi biz edebiyatı konuşacağız. Edebiyatta nasıl kullanıldığını, hangisinin bizi en çok etkilediğini falan filan konuşacağız ama insanların öncelikle bu tür edebiyatı okurken neden etkilendiğini, neden daha unutulmaz, onlar için unutulmaz olduğunu açıklamaya yönelik. Çünkü insanlar bilinmezlik korkusuna karşı fiziksel de, okurken de, izlerken de, hatta düşünürken bile fiziksel tepkiler verir. Ve bu bilinmeyen korkusunu özel kılan en önemli sebeplerden bir tanesi. Özellikle edebiyat.
Şimdi ilk etapta baktığımızda insanın en temel duygularından bir tanesi korkmak. Daha doğrusu bir eylem. Eylemin içerisinde ikiye ayırıyoruz biz bunları diye düşünebilirsiniz. Bir bildiğiniz şeyden korkmak var. Bir tehditle yüz yüze gelmek. Bir de bilmediğiniz şeyden, anlamlandıramadığınız, bir yere oturtamadığınız, sizi güvenli ortamınızdan çıkartan korku var. Bunların ikisi de ayrı ayrı beynin katmanlarında çalışıyor. Yani ilk en altta, yani beynin üç katman diye düşünelim mesela, ele alalım kabaca. En altta bir duyusal alanı yöneten, oradan gelen bilgileri, beş duyu organından gelen şeyleri anlamlandırıp daha sonra amigdalaya burada bir tehlike var mı yok mu diye sorup anlayan bir beyin var. Bu sürüngende de bu kadar beyin olduğu için sürüngen beyni deniyor. Hı hı. Yani. Onun bir üstünde memeli ve hani böyle kedide de olan falan bir beyin var. O da hatta maymunda da olan. Bu memeli beyni de mesela sosyal bir yaratık. Zaman içerisinde evriminin bir parçası olarak bir arada bulunmanın işi güçlü kıldığını ve ödül ve cezayı vesaire algılayan bir kısım memeli beyni.
Yani sürü bilinci.
Hem sürü var, hem ödül ceza bilinci var, hem ondan sonra yani o sürüngende olmayan bir üst katman da bu. Onun üstünde de bir tane bu aslında insan beynine şey yapan o serebral korteksin olduğu bölge var. Hı hı. O bizim bu sinapsların falan bulunduğu algılama, yorumlama, ondan sonra yaptığımız yorumları soyutlama gibi etkileri.
Hayal kurma.
Tabii tabii, yani hemen gözümüzün önünde olmayan, gerçekleşmeyen şeydir. Hadi memeli beyni de ufaktan bunları algılayabiliyor ama aslında serebral korteks sayesinde 10 parmağımız varken 11'e kadar sayabiliyoruz atıyorum. Yani bu soyutlamayı yapıyoruz. Ya da tehlikeyle henüz karşı karşıya kalmadığımız halde bile bir korku, bir ürperti hissediyoruz. Daha önce yaşamamış, gelecekte yaşayacağımız bir korku. O da en temel korku aslında. Korkunun bir kralı işte bu bilinmezlikse, esas kraliçesi, ana kraliçesi de ölümdür. Ölümden korkuyoruz mesela, ölümde burun buruna gelmediğimiz zaman bile. Bunu da bize çok düşünen, çok bilen bu şey kumkuması beynimiz yapıyor, tamam mı? Serebral korteks yapıyor. Çoğu zaman da gamlı baykuş gibi çalışıyor. Onu söyleyeyim.
Aa, benden de o kadar.
Hayra yormuyor yani karşısına çıkan.
Hiç zaten ama, bu dönemde zaten ben hiçbir şeyi hayra yormuyorum.
Ama önceden de öyleymiş. Bu amigdala işi çok tabii karıştırıyor mesela. Beş duyu organından diyor ki abi bir ses geliyor. Peki ama göremiyoruz. Ne yapacağız diyor. Abi göremiyorsak biz buradan zarar görebiliriz. O nedenle ona göre duralım diyor. Sürüngen beyni çok işlevsel, çok işe yarayan bir fonksiyona sahip, özelliğe sahip. O da olumsuz biri. Yani pesimist, biraz böyle optimist bakmıyor dünyaya. Her an her yerden bir tehlike gelebilir. Beklenmeyeni bekle falan. Hı hı. O yüzden pek risk almayan bir bölüm. O da savaş ya da kaç anını ya da don anını belirten şey, küçücük bir oradaki bir borucuktan bahsediyoruz. O küçük beyin soğanında bütün bunlar, beyincikte gerçekleşen şeyler vücudun geri kalanını, bu korku hissini gerçekten etkiliyor. Neden korkuyoruz mesela? Neden korku hislerini seviyoruz? Çünkü amigdala hadi korkuyoruz, hadi koşuyoruz dedi mi? Başlıyorsun kortizola salgılamaya, dopamine, adrenaline. Bunlar güzel.
Canlı tutan şeyler işte.
Onun kafası güzel.
Kafası yani güzel, bravo.
Hemen çoğalmaya çalışıyorsun bu arada. Seksi de etkiliyor, onu söyleyeyim. Böyle popoyu kurtardığın anda ben gidem de bir çoğalam. Bir çocuk yapalım böyle, ama deprem mi yapalım?
Felaket arkası nüfus patlamaları ondan.
Tam bu işte.
Amerikalıların ve İngilizlerin cenaze sonrası hani sürekli böyle şey, bin tane romantik komedilerine hep cenaze koyarlar. Cenaze sonrası ya da cenaze sırasında kaçıp sevişme sahneleriyle yani hani.
Direkt olarak
yani birileri yemeğe verir kendini, diğerleri sevişmeye verir ya.
Birbirini yemeğe verir.
Bir şey fark ettim sen, yalnız çok enteresan. Senin dediğinden yola çıkarak hani diyorsun ya, bir ses geldi, kork dedi sana.
Korkulan,
i̇şte göremiyoruz. Amigdala dedi ki göremiyoruz arkadaşlar, hep beraber korkuyoruz. Şöyle bir şey fark ettim. Son zamanlarda hani hep düşünüyordum ya, kime sorsam panik bozukluk var ki bende de var. Yani bu arada. Ama benim tanıdığım herkeste de var yani çoğunluk olarak. Neden bu böyle salgın gibi insanlara musallat oldu diye düşünmeye başladım. Fakat senin söylediğin bir şey beni aydınlattı.
Neymiş?
Neden? Çünkü eskiden daha kapalı sosyal sistemlerde yaşıyorduk. Yani hı-hı, çok fazla sese, çok fazla bilgiye, çok fazla
uyaran azdı.
Uyaran azdı. Evet, uyaran az olduğu için de tehlike algısı da azdı. O yüzden şimdi her yerden bir ses, her yerden bir uyaran geldiği için doğal olarak insanlar da artık her anlarını korku içinde yaşamaya başladı büyük ihtimalle.
Yani şey var mesela, Final Destination'la yetişmiş bir nesil var. Hı-hı. Mesela çok dikkatli ama aradan geçen sürede bu Z kuşağı vesaire, onlar izlememişler filmi.
Hı.
O yüzden diyor ki bunlar niye her şeyden korkuyorlar? Geçenlerde
yani o kütük dolu o kamyonu kamyon görüp de korkuyorsan zaten ikiz kuşağısın demektir. Evet. X, Y hani orada evet, bir yerdesin
evet,
milenyum.
Evet evet. Hem milenyum ama bir de şey de var ama. Omen serisinde kafana cam tabii, düşer, tabii, boyun tabii, kopar.
Tabii. Ben mesela hep böyle bir baktım cam getiriyorlar. Hemen böyle
başımıza iş almayalım.
Yani başımıza iş almayalım.
Ya o sürüngenin kafaya yazacağı bir şey değil bu arada, beyin yapısı olarak. Ama bu arada şey var, bu etkiler esnasında şey görüyoruz. Beyin sapı, beyin kökünde o gerçekleşen şeyler lezyonlar oluşturuyor. Biz bunlara hatıra, hafıza diyoruz, kötü anılar. O sayede bir daha karşılaştığın zaman mesela hani gözünün görebildiği bir alanda bir tehdit unsuruyla karşılaştığın bir yılan mesela, yılandan korkmamız da o. Yılan sessiz bir yaratık. Sinsi falan diyorlar ama sesi yok çocuğun yani. Öyle bir ekstradan bir etkisi
çocuğun.
Gördüğün anda sıçrama sebebin o mesela. Sürüngen beyni diyor ki lan bu nereden geldi. İlk zombiler de mesela o yüzden çok korkutucudur. Zombi gelir çünkü. Koşan zombiler ayrı bir dersin konusu. Ama sonuç itibariyle o sinsilik, aniden ortaya çıkma bizim içimizdeki o jumpscare'in kökü de bu zaten. Sürüngen beyninin bir alameti aslında. Amigdala diyor hadi korkuyoruz diye.
Bir de şey şu ara onun söylerken sen hatırladın mı? Araya girip onu söyleyeyim dedim. Hani sen yılan deyince şu anda çok moda olan herhalde TikTok filan oralarda çıktı ama ben şeyde Instagram'da, YouTube'da filan görüyorum böyle. O yerden gelen şey meselesi. Millet kapının önüne yatıyor. Kafa dışarıda böyle. Kapıdan giriyorsun. Yerde bir kafa gördüğünde yani tanıdığın biri yani atıyorum kardeşin, sevgilin, birisi, çocuğun. Herkes sıçrıyor. Yerde yatan ve evet, olmaması gereken bir şey var yani, tamam mı? Yılandan gelen bir şey.
Yılandan gelen. Bir de yılanlar da o kadar masum değil tabii canım. Zehirli mehirli böyle.
Canım, ya tamam da
gece uyurken yani geliyor ağzından giriyor falan bile. Bunun hikayeleri de vardır Anadolu'da.
Ama daha hani eski dönemlerde o kadar bizim şu anda korktuğumuz kadar korktuklarını sanmıyorum.
Evet.
En nihayetinde görme potansiyelleri var. Çünkü köylerde yaşıyorlar ya da kasabada bile oluyor yılan. Ama şimdi şehirlerde senin bunu görebilme olasılığın neredeyse sıfır.
Jaws konusu bu işte.
İşte yani getirip şimdi sen burada mesela şurada gördün. Şurada ve kırılarak gidiyor. Ben sana söyleyeyim. Üçümüz birden yani buradan uçarak yani gidiyoruz.
İşte o
yani
dediğin teori hayatımızda yüzünden.
Hayatımızda bu olsaydık gene korkar.
Benim hayatımda hani mesela işte daha çok olduğu için mesela ben Datça'da 80'li yıllarda Datça'da yaşadığım için uzun sürelerle mesela ben mesela onlarla daha şeyim.
Hani haşır neşir.
Daha haşır neşirim. Çok gördüm.
Avustralyalılar hiç korkmuyordur mesela. Adamlarda yarasa büyüklüğünde örümcekler var. Yani ya da yani ne bileyim yani tuvaletinden çıkabiliyor.
Evet. Ya iki tane şok programı gösterselerdi bir daha Avustralyalılar tuvalete gitmezdi 90'larda.
Bak mesela bir örnek göstereyim ben sana. Anlatmıştım ben bu akrep hikayesini biliyorsunuz siz. İşte çalıştığım zamanlarda işte şirkette o ofiste çiçek getirdiler. Çiçekle birlikte iki tane akrep gelmiş. İlk önce birinden kurtuldu ama yani benim yaşadığım korkuyu unutamıyorum. Çünkü yani sera katında akrebi görebilme olasılığın kaçtır?
Yok canım işte.
Mümkün değil yani.
Kız Kulesi'nin hikayesi de öyle ya.
İşte ben de
yani daha doğrusu hikaye,
kuledeki kız oldum ben de.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Modern insan, modern hayat, doğadan uzaklaşmış, doğayı yenmiş insan hissinde. Daha doğrusu böyle pazarlıyorlar. İşin patladığı nokta da şu. Biz sonuçta bir ekosistem içinde yaşıyoruz. Tabii hayvanların ya da diğer yaratıkların evlerini, barklarını ellerinden alıyoruz. Bu kadar gürültüye gelip katlanmak istemiyorlar. Ama hala onlarla bir aradayız. Kaçınılmaz bir şey bu. Çünkü hani aynı doğada habitattasın. Kadıköy'de ben kendi evimin işte apartmanın bahçe tarafında akrep gördüm kendim. Ve küçük akrepler de değildi. Hatta gekolardı, semenderler vesaireler geceleri evin içinde dolaşırlar. Bu çünkü evet, kaçınılmaz da bir şey. Camı pencereyi açmana gerek yok. Bir yerden çıkar bu.
Değil.
Şimdi bunun olduğu yerde yaşıyor olduğumuzun bilincinde olmak bence çok yeterli bir bilgi. Sadece tehlikelerini düşünelim bir yandan da. Bu işte hani her an nereden ne çıkacak kontrol edememek aslında sorun. Kontrol bizde olduğu takdirde biz bir şekilde anlaşıyoruz.
Sorun değil. Yani.
Diyoruz ki hani tamam yılan çıkabilir. Havuz başlarına o zaman Kemerkantin'de çalışıyordum 2000'lerin başında. Havuz başlarına yaydığı bir koku nedeniyle yılanı, haşeratı kaçıran 3 tane ecza koyuyorduk. Böyle yuvarlak kalsiyum tableti gibi avuç kadar büyüklüğünde şeyler. Yılan gelmiyordu buraya. Ama şimdi bilemezsin hani şeyi. Nedir adı? Bilmesen her an yılanlar çıkıyor. Nasıl ne yapacağını bilememekte mesela. Bilinmeyenin bir kısmı da o. Tamam canavar çıktı, ayı popumuzla bağırıyor ama ona ne yapacaksın? Yanında o sprey var mı? Ya da yatınca hakikaten bir şey yapmıyor
ona
mu?
Karşı bir önlemin yok.
Aynen ondan bahsediyorum. Bilmek kontrol demek arkadaşlar. Evet. Bilginin güç olması zaten oradan ileri geliyor.
Evet.
O meşhur şeyde geçen de Delphi Tapınağı'ndaki kapısında yazan da kendini
know
bil.
Know thyself.
Evet.
Nos cete ipsum.
Evet. Kendini bil lafı da zaten biraz orada geliyor. İnsan bilen yaratık abi. Çok net söyleyeyim. Bilmemizi sağlayan da bu beynimizin katmanları. Şimdi korku filmlerine ya da korku şeyine gelelim. Neden korkuyoruz diye beni söyledi yani hep bizi sordu. Abi korkutmak zevkli bir şey. Özellikle senin doğrudan başına gelmiyorsa. Hani meşhur bir laf var ya Twitter. Atasözü diyeyim artık deyimi. Çok güzel ülke aslında ama vatandaşı olmasan diye Türkiye'yi tanımlıyorlar. Çok eğlenceli matrak bir yer çünkü. Akla seza şeyler oluyor burada. Mesela biz de korku filmlerini izlerken, korku kitaplarını okurken bunun gerçekleşse bile bizim başımıza gelmeyeceği anlaşması üzerinden yola gidiyoruz. Ben bunu okursam, çoluğumun çocuğumun başına bir iş gelir diye bir şey olsa kimse o kitabı eline almaz. Film gereği Evil Dead'de alıyorlar ama böyle. O da bir eşeklik yani.
O ergenlik. Gençlik, o da olur.
Bizim bir yandan korkma sebebimiz ya da korku eserlerine böyle düşkünlüğümüz de aslında o hikayelerin içerisinde anlatılan sahnelerde hissedilen korkuyu uzaktan algılayabiliyor olmamız, empati yapabiliyor olmamız mesela. Heyecan transferi diye tanımlıyorlar bunu.
İkinci el deneyim yani.
Evet evet, yani by proxy dedikleri o bir başkası üzerinden yaşadığını kefaleten yaptığın bir iş. Bu da insanın aslında empati duygusuyla aslında açıklanabiliyor. Empati de bence insanın süper gücü. Bir başkasını algılayabilmek, onun zihnine girebilmek, onun gibi düşünebilmek. Mesela bir yazarın da olması gereken şey bu arada. İnsanın en üst özelliği, diğerlerinden ayırabilen, onun yerine düşen. Ha ben şimdi böyle yaptım, peşimden böyle gelecek, şurada durayım, anlar mı bunu falan gibi, anlatabiliyor muyum? Devamlı biz bunun böyle bir sirkülasyonun döngünün içindeyizdir. Ve insan bunu önemser. Çünkü hani ileride toplumun sosyal iletişimleri vesaireleri hepsini yapan da bu. Aslında özüne baktığınızda böyle tatlı tatlı ilk etapta kendinizde sonra başkalarıyla yaptığınız dedikodu. Anlatıcılığında kökeninde gene bu hikayeler var.
Gıybet.
Gıybet gıybet. Şimdi şey var tabii, biz neden buna empati duyuyoruz? Gerçekten o kortizollar, işte dopaminler,
adrenalinler.
Bunlar adrenalinler, evet. Bunlar keyif verici şeyler. Korku bittikten sonraki o uyuşukluğun yanında bir de paçayı kurtardıysanız serotonin vesaire gibi şeyler de geliyor. Zaten hani ölüme yakın bir deneyimin ardından ya da ölümle bir başkasının ölümünü gördüğünüzde falan içimizde doğan o coşkuyu da hani utanç verici coşkuyu da buradan şey yapıyoruz. Utanç derken cinsel yakınlık açısından değil, biri ölürken senin hayatı bu denli tutunman aslında ölüye hava atmak gibi bir şey.
Schadenfreude'nin işte.
Schadenfreude'nin evet.
Ama bir anlamda mesela son derece insani olan bir şey var. Biz bu etkiyi sadece korku edebiyatı sayesinde alıp tanımlamadık. Fobi diye bir şey var. Biri geldi bize dedi ki yükseklerden çıkıp aşağı bakınca şöyle olur böyle olur mesela. Yaşamadığınız yerlerin korkusunu da hissedebilirsiniz. Derin uzay yolculuğunda hiç çıkmadığınız o hava kilidinin içerisine aşağı atılmak. Aman ben orada ne yapacağım falan diye.
Patlayacağım
dedi. Neden? İnsan hayal edebiliyor çünkü. Evet. Hayal etmek dediğimiz şey de aslında korkunun temeli arkadaşlar. Çünkü çoğu zaman başımıza gelecek şeyler bizim bilmediğimiz için kafamızda ürettiğimiz korkunun yanında çok küçük kalıyor. Ve aslında korku da insanın zihninde gerçekleşen şey. Bizim burada korku dediğimiz şey de %80 itibarla dehşet oluyor, onu da söyleyeyim. Vahşet yüz yüze geldiği zaman ortaya çıkan bir şey ama ikisi birbirini doğurur ve etkisi de vahşetin ilginç bir şekilde vahşetin torku yüksektir. Motorcu tabiriyle daha güçlü ve kısa sürede bir etki verir. Vahşetle karşılaştığınız zaman ciddiyetini sorgulamazsınız. Üzerine fazla kafa yormazsınız. Çünkü kılıç dişli kaplanla aynı odadasın yani.
Ya bilinmezin tam tersi o zaten. Bildiğin an yaşamaya başladığın korku.
İkisi birbirini şey yapıyor. Yani şöyle, tabii bizi öldürmeyen şey güçlendirebilir ama korkuttuğundan da emin olun. Onu da söyleyeyim. Çünkü yani ölüm o kadar şaka değil. Öyle bir deneyimin ardından biz bir korku yaşarız. Hani bilmediğimiz şeyle tanıştık, eyvallah. Demek ki kılıç dişliymişsiniz falan dersiniz. Ama bir yandan da şöyle bir durum da var. Hala korkunuz devam eder. Ama hiçbiri bilinmeyendeki kadar korkuyu şey yapmıyor. Çünkü insan zihni bir yere koyamadığı anda dişinizdeki kırık, şey gibi, ağzınızdaki yara gibi diliniz devamlı oraya gidiyor.
Aslında bir anlamda zayıflatıyor.
Abi büyütüyorsun ya, kocaman bir şey.
Şöyle bir şey var yani, evet, aslanla karşı karşıya geldin, bilmiyordun, tanıdın, öğrendin.
Tanışmış olduk.
Ölümden döndün, ondan sonra beni öldürmeyen güçlendirir. Ben bundan sonra aslana çakarım bir tane gider gibi bir durumun yok yani.
Korkutabilir.
Gördüğün zaman, televizyonda gördüğün zaman bile altına edersin yani. O çünkü o şeyi, kodu artık sana işlemiştir. Hani aslandan kork. Burada böyle yanıp sönmeye başladığı zaman.
Geçmeden son bir şey söyleyeyim. Bu bilinmeyen korkusunun en temel, en zemindeki hali. Korku edebiyatında burada kalmamış ama onu söyleyelim yani. Sadece bilmemek, doğadaki bir şeyi bilmemek, etrafımızdaki şeyi öngörememek değil. Daha sonrasında kozmik korku bölümüne gene referans vereceğim. Sanatçılar eserlerinde bu bilmeme hadisesini çokça düşünmüşler. Gotik referans da var burada, kozmik korku ile modern referans da. Sonuçta bilinmeyen o bilmediğimiz, duymadığımız haliyle kalmamış. karşımıza çıkacak şeylerden de korkuyoruz. Aklımızın almamasından da gibi şeyler de var.
İşte zaten kademe
modernleşmiş
kademe.
Ya da evrim geçirmiş diyelim mesela. Evet.
Korkunun en önemli özelliği bizdeki karşılığı olan şey zaten diğer hem Garvin hem Bell'in detaylandırdığı bildiğimiz diğer bütün yaratıklardan bizi ayıran bu hayal kurma özelliğimiz. Hatta korkuya doğrudan atıf yapacağımız bunlar böyle parça parça demin konuştuğumuz şeylerin arasında geçti ama şöyle bir başlık altında toplamaya çalışırsam yarın ölebilme ihtimali olduğunu bilen yani ve buna rağmen hayatına devam eden tek varlık biz. Bildiğimiz kadarıyla.
Evet.
Diğerleri tabii ki korkuyorlar. Ölümden haberdarlar. Ölümden sadece korkmaları ve kaçmaları gerektiğini ya da savaşmaları gerektiğini biliyorlar. O noktada bitiyor diğer beyinler. Bizimki öleceğimizi biliyoruz. Buna rağmen daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Bir şeyleri değiştirebileceğimizi biliyoruz. Ölüm hariç. Ve o bizi geliştiriyor. Ama işte o bilemediğimiz anda da herhangi bir şeyi ondan sonra panik. Ve Galip'in dediği evrime de işte edebi evrime ben de az önce elimden geldiğince Kafka'yı korku edebiyatına sokarak
katkıda bulundum.
Yani
Kafka minnoş anlatması dediklerin doğru abi. Yani Kafka'nın ama içinde zaten, bir ölüm yok ama bir varoluşsal bir kaygı var
çok,
yani.
Çok büyük varoluşsal çok büyük çok bir kaygı büyük var ve dediğim gibi ben hala bugün bu haldeyse yarın daha da gerçekçi olabileceği için yani o gerçekçi değilken tamam minnoştu, absürttü, şuydu buydu. Ama bu kadar gerçek olduğunda, hayatımızın gerçekten bu kadar içine girdiğinde ve birebir bunu gerçekten gündelik olarak yaşandığını gördüğün zaman o zaman bence bir evrim yaşandı gibi geliyor bana.
Yani Kafka'ya bakarak bizim korkmamız okey. Ama Kafka kendisi korkmuyor. Korkunç şeyler yazdığını da düşünmüyor. Ama mevzu şey abi zaten.
Zaten hani o değil
çarpıcı
yani
olan, çarpıcı olan bizim bakıp ulan hani gülüyorduk başımıza geldi. Çok daha tabii başka ne olabilir?
İşte evet ama yani.
En işte son bir Rus uydusu. Rus da değil Sovyet uydusu. Sovyet ortadan kalkalı işte doğan çocuklar şu an 30 yaşlarında.
Evet.
Sovyet uydusu 500 kiloluk bir de. Şeyden atmosferden düşecekmiş. Türkiye'de menzilde. Hadi bakalım. bir bu eksikti yani. Yani. Zombiler bir yerde saklanmış bekliyor böyle. Tamam mı? Sıralarını bekliyorlar.
Şimdi işte yani bugün biz hala bence biz bugün hala bunu buna gülmekte ve buna saçma demek aşamasındayız. Hala.
Zombi şeyine.
Hayır. Bütün bu söylediklerimize hala biz bunu zihnen abi daha ne olacak? Abi nasıl saçma bir hayat yaşıyoruz filan gibi cümleyi söylüyoruz. Bunu cümle olarak 20. yüzyıldan gelen algımızla bence söylüyoruz. Bütün her şeyin getirdiği. Çünkü bu saçma ya. Olmaması lazım bunun.
Tabii tamam biz mı? Güvenli bir yerdeyiz tamam, abi. Yani, olamaz böyle şeyler.
Böyle
bir
şey olmaz şey yani, ise.
Bu, ama yani dediğim gibi bu o kadar gökten kafamıza bir şey düşmesi kadar değil. Çok daha Kafka'nın yazdığı sebebi olmayan suçlamalarla tutuklanmaktan tut. Kaynağını bilemediğin bir yerde iş çalışmaya gidiyorsun. Sen içeri giremiyorsun. Bürokrasi senin oraya aslında ya biz seni yanlışlıkla çağırmışız. İşte sen kadastro memuru değil de okulda yerleri temizleyecek olan temizlikçi ol bir süre. Biz bu şeyi çözene kadar diyebiliyor sana ve bu saçma bize hala. Kafka da bunu saçma diye zaten yazıyor. Ama bugün şu anda bu gerçeklik hayatımızda bizim. Ve ben tahmin ediyorum ki belki hani 50 yıl sonra o kadar herkes böyle abi bu çok saçma çünkü yaşanmış olduğunu görünce insanlar bizim beynimiz kadar saçma ve absürt bulmayabilir gibi geliyor bana.
Mesela Hammurabi'ye desen ki bir gün gelecek suçlular serbest bırakılıp yani hapse atılmayıp suçsuzlar hapse atılacak dediğin zaman olur mu öyle şey ya? Yani daha doğrusu suçluların ödüllendirildiği bir döneme geldiğimiz için biz artık o noktayı da geçtik. Hammurabi artık herhalde mezarında dönüyor.
Ya insanlar şeyi unutuyorlar. Doğru ve yanlış denilen kavramların aslında subjektif olduğunu ve evet, sizin birine karşı hani ortak değerler üzerinden bir tanım yaptığınızı söylüyorsunuz. İşte adalet beklentisi de böyle. Ondan sonra kişilerin yaptığı hareketler gelir dağılımı için bekledikleri değil ama yani karşı tarafın menfaati büyüktür. Adalet her zaman böyledir. Gücü olan böyle yapar çünkü.
Ya tamam da ama bir de evrensel kodlar vardır.
İşte o yani evrensel için hepimize eşit olması gerekiyor.
E tamam da yani işte ama yani. Genelde bir evrensel anlayış vardır. Bir suç işliyorsan bir cezası olmalı diye bir refleks vardır.
İşte o gücü yeten yetene şeklinde oluyor.
Ha işte evet, öyle.
Evet. O ama hep böyledir. Aldo Huxley yani bilmem o, ne de onu söylüyor.
Tabii sonuçta. Onu söylemişlerdir. Ama işte böyle gündelik hayata bu kadar yoğun bir şekilde girip 10 yıllar boyunca hani sürdüğüne tahmin ediyorum şahit olan nadir bir grubuz.
Evet, ben zaten ben bekliyorum.
Medeniyete dair şeyimiz kayboluyor işte. İnancın öyle. Kayboluyor.
Hani aslında. Diyorsunuz ya zombi istilası işte gülüyoruz milyonlarca. Gülmeyin. Amerika'da var zaten şu anda zombi istilası. Biliyorsunuz zombi drug sayesinde insanlar sokaklarda zombi gibi. Hani tabii. Henüz daha ısırmıyorlar ama yarın bir gün ısırmayacaklarının bir garantisi yok. Evet. Ben artık orayı da geçtim. Ben direkt uzaylı istilası bekliyorum.
Yani işte o da var da.
Yani işte. Direkt evet. Onu bekliyorum.
Ama yatıp kalkıp ölüme dua edelim. Çünkü bu saydıklarının hepsi istila olsa ilk bizim gibi garibanlar arada kaynar gider.
Tabii yani tabii çok, canım. Ama herkes gemilerin, ölüm işte çok demokratik gemilerine bir şey. Binip kimseye giderler. Affetmiyor.
Benim mesela bu konuya gelince en sevdiğim, böyle lezzetli bulduğum işin korku tarafı da bu bilememezlik meselesinde. Bir de şey var, bugün aslında yaşadığımız çağı da tanımlayan, eskiden niye bilemiyordun? Ne bileyim, kağıt yoktu. Yani öncesinde yazı yoktu, bilemiyordun. Yazı çıktı, ondan sonra kağıt yoktu. Çoğaltman çok zordu, bilemiyordun. Ondan sonra kağıt çoğalmaya başladı. Bu sefer onu taşıyacak araç yoktu. Az kişi biliyordu. Derken araç çıktı, daha çok filan derken internet filan. Şimdi de bu sefer yani bilemiyorsun. Çünkü o kadar çok bilgi var ki. Hangisi doğru, hangisi yanlış, nedir
söylediğim
vesaire.
Söylediğim şey o zaten yani.
Bunun ikisi de aslında sınırlı algı ile alakalı. Bir tanesinde bilginin azlığı sınırlı algı yapıyor. Bir tanesi de bilginin çokluğu sadece bir kısmına odaklanabildiğin için sınırlı algı.
Onu evet. Algılayabilmek zaten, onu algılayabilmenin sonunda bir sentinel man yani.
Evet. Ve o yüzden mesela bunun karşılığı da bence en iyi, bunu en temiz bir şekilde aklıma gelen de benim Borges'in Babil kitaplı öyküsü. 1941'de bunu yazmış. Ve o kitap öyle bir kitaplık hayal etmiş ki kitaplık insanlık için sonsuz. Yani bir insanın ya da bir şöyle diyelim yani insan hayatı için sonsuz değil, insanlığın varoluş süresi için sonsuz. Çünkü kelimelerle yapılabilecek her şeyin olduğu bir kitaplık. Kelimelerin bütün olasılıklar, harflerin yan yana gelmesinin bütün olasılıklarından oluşan, kitaplardan oluşan devasa bir şey var, kitaplık var. Ve doğal olarak... Bir yandan bu kitaplığın kendisinin var olması müthiş geliyor insanlara. Ama diğer yandan da o kitaplıkta bir şey bulmak, doğru bir bilgiye ulaşmak imkansıza yakın bir şey. Ve bu sonsuzluk işte insanın içinde yarattığı ümitsizlik, çaresizlik müthiş bir kaygı ve korku oluşturuyor. Yani bilinmezlik korkusunu bence işte şu anda biz o hikayenin içine düşmüş gibiyiz. Yani öyle bir şey var ki karşımızda internette öyle bir bilgi devasa akışı var ki biz bir yandan ulaşabileceklerimizin heyecanıyla teknolojiydi, şuydu, buydu, geliştik diyoruz. Diğer yandan da işte bu post-truth denen bir acayip bir döneme denk geldik ve ne doğru ne yanlış sürekli bir teyit peşinde koşturuyoruz.
Hatta şöyle bir şey, doğru olarak bildiğin şeylerin de yanlış olabilme olasılığı çok yüksek.
Evet evet, aynen öyle bir durum yaratıyor.
Bir de şey var, bu doğru yanlış gibi şeyleri birazcık geometrik olarak da düşünebiliriz. Nedenini de hemen söyleyeyim. Çünkü antik Yunan'ın ilk filozofları aynı zamanda cebir ve geometri matematik ustalarıydı. Ve yaklaşımları da dünya üzerinde gördüğü örneklerden çok hareketli şeylerdi. Ortada bir tane gerçek olduğunu düşünün. Bir vaka, bir olgu. Sizin onunla aranızdaki en kısa yol aslında doğru oluyor. Geometride de böyle. İki nokta arasındaki en kısa yola doğru denir. Yanlış dediğinse senin doğrunu yanlışlayan, senin doğruna uymayan demek. Bu ne demek? Benim ortadaki o gerçeğe aramdaki mesafe. İşte bunun kültürel kodlar var. Yetiştiğin ortam, konuştuğun dil, çıkarların ya da
subjektif
senin
ortam. Yani.
Evet. Senin de o taraf olduğun şey o aradaki doğruyu işte Beryl'den farklı yapıyor Galib'in doğrusunu. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle de hani sen diyorsun ya doğru bildiğimiz şeyler zamanla değişiyor diye. Beryl mesela 20 yıl önceki Beryl değil. Zaten değişiyor. Ve görüşün de değişiyor. Artık o parametreler değişti. O aramdaki en kısa çizgi farklı bir hal aldı. Uzadı ya da kısadı gibi. O nedenle doğrun da değişiyor aslında. Yanlışın da değişiyor. Bunun karşısında.
Evet.
Ben hep bu gözle bakıyorum. Ortada gerçek var. Onu bilelim. Yani bir şey olmuş hakikaten. Ama doğru mu yanlış mı o kısmı tamamen insanlara göre değişiyor. Ama post-truth diyorsun da Muaviye ile işte Hazreti Ali'nin, o Yezid ile Hazreti Ali'nin arasındaki o çekişme esnasında falan vakalar var abi. Birebir aynı günümüzde geçen gibi. Herkes menfaatine bakıyor. Tabii, bence o... doğru diyor.
Tabii tabii. Hayır, bence doğruyu ben post-truth'u onun için söylemedim. Ben post-truth'u tamamen yalan bilgilerin sanki gerçekmiş gibi yığılmasından bahsettim. Yani öyle bir şey tamamen onu yığdıkları için sen onun içinden dışarıdan bakan bir göz olarak bile şeyi ayıramıyorsun bunların neresi. Yoksa yani bunu çıkar için yapmak ayrı. Herkes evet, çıkar için
Kufede
yapar.
Bir tane deve hikayesi var. Bunu bir insanlar bu anahtar kelimeyle bakabilirler. Deve mevzusu var. Gerçekten adamın birine senin deven dişi ve beyaz diyorlar. Siyah ve erkek bir evet. Deve. Anlatamıyor mesela. Neden? Çünkü öyle. Öyle bir bombalamışlar adamları.
Şimdi onun dışında bir de işte bu korkularımızda şeyi de bana hatırlattı. Bu böyle şeyi edebiyatta yine bir örnek daha aklıma geliyor. O da çok sevdiğim. Filmini ben kitabı maalesef okuyamadım daha ama filmini çok severim hani. Cormac McCarthy'nin The Road 2006 yılında yazdığı. Mesela orada da romanın kasvetli atmosferi yani insanlığın en büyük korkusunun yalnızca toplumun çöküşü değil aynı zamanda bilinemez ve kayıtsız evren karşısında güçsüz olduğumuzun farkına varmamız mesela. Ama bu da bir işte yani esas korku şey değil. Biz niye işte her seferinde konuşurken ya canavarın çıkmaması daha iyi diyoruz. Çünkü tam bu sebeple diyoruz. Canavar çıktığında sen vahşetle demin Galip'in detaylandırdığı gibi karşılaşıyorsun. Anlık bir korkuyla karşılaşıyorsun. Oysa hiçbir aslan benim hayal gücümdeki canavar kadar korkunç değil. Yani tamam aslan çıktığında da korkuyorum öleceğim parçalanacağım filan ama aslan yoksa ama öleceğimi düşünüyorsam ve bir sesler duyuyorsam bir şeyler oluyorsa bir kokular alıyorsam filan ben daha çok korkuyorum. Aslan görünce en azından eminiz mi? Okey tamam aslanmış. Beni bu şekilde parçalayacak. Teknik olarak bundan sonra neler yaşanacağını biliyorum. Orada bir
tahmin edebiliyorum.
Orada bir rahatlama var aslında. Bunu bilmek durumundayız.
Kaderini
yani.
Kabullenmek.
Orada bir
yani bir şey var orada. Bildiğin bir şey var için orada. Bir rahatlama. Çünkü neden elinde bir metot geliştirebilirsin, kaçmayı deneyebilirsin. Bir şeyler, bir verilmiş bir karar var. Ama arada kalmak esas trajediyi o yaratıyor. Mesela ölüm hikayesinde de öyle. İnsanın en büyük trajedisi. Bütün bu nasıl? Kitapları yazma sebebimiz o. Öleceğini biliyorsun. Din kitapları bunun üzerine yazılmış abi. Fani insan.
Tabii.
Şey falan. Ama yaşamak da çok güzel. Hani şey gibi. Gittiğim yol değil ama nasıl güzel. Mevzusu bence tam ölümü anlatan şey. İnsan hayatı. Ölümü anlatırken hayatı anlatıyorsun kaçınız olarak.
Ölüm bir nihayetse o zaman bilinmezlik bir araf oluyor.
Bilinmezlik sonrasında ne olacak? Mesela benim notlarım arasında
işte yani.
O da var.
Arafta kalıyorsun yani. Tabii, hayat arafa dönüşüyor. Ölecek miyim, ölmeyecek miyim? Bir zarar gelecek mi, gelmeyecek mi?
İşte zaten burada bu bizi mesela işte şeye de getiriyor. Bu saklı olandan korkmamızı getiriyor. Hmm. Yani sırlar. Bu sefer o meseleler çıkıyor. Sırlar.
Harem, mahrem.
Görülmeyenler mesela tamam mı? Hani sıradan yaşamın şöyle bir şey biraz daha. Sıradan yaşamın yüzeyi var. Hani görüyoruz. Hemen altında orada var. Ama hani belki kasıtlı olarak saklanıyor. Belki bilinmesi istenmiyor bir şekilde bir sistem tarafından, birileri tarafından. Dolayısıyla böyle görünmeyen şeyler üzerine korkuyor insan. İnsanın öyle bir özelliği var. Ve o görünür ve görünmez arasındaki gerilim aslında bu. Evet. Böyle bir şeyden de biz bir korku oluşturuyoruz. Evet. Yani şeyde bizim en basitinden şey teorileri,
komplo teorilerinin
çıkışının altında da mesela bu var yani.
Ya bir de şey var hani korkuyu küçümserken komplo teorilerinden çok ekmek yemesi son 20-30 yıl yayıncılık sektörünün aslında buradaki çarpıklığı da gösteriyorlar.
Evet. Bu hafta sizlerle bilinmezlik korkusu konuşmaya başladık. Gelecek hafta kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.